Ayrım 10. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 117. 5. Bölüm. Irkçı dinci tehlike. Şarkıcı İsmail Türüt sürekli medyaya çıkıp Türk milliyetçisi olduğunu söylüyor. Şarkıcı Türüt'ün yolundan yürüdüğü ırkçı ağabeyleri de öyle sözlere filan inanmazlardı. Ellerine cetvel pergel alıp kafatası ölçümü yaparlardı. Kimin kafatası dolikosefallik ya da brakisefallik, ona göre Türk olduğuna karar verirlerdi. Kim Türk tartışması zamanında ünlü edebiyatçılarını bile bölmüştü. Namık Kemal'den Mehmet Akif Ersoy'a kadar birçok edebiyatçının Türk olmadığı iddia edildi. Bu gerçekleri bilmeyen şarkıcı Türüt'e oturup bir mektup yazdım. İşte o mektup. Sayın İsmail Türüt, mektubumu size biraz gecikmeli yazıyorum. İstedim ki biraz sakinleşiniz, aklı selim sahibi adam olunuz. Çünkü sizi kızdıracağım. Sayın Türüt, Türk milliyetçisi olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki siz Türk müsünüz? Dedim ya, sizi sinirlendireceğim. Yok hayır, kabalaşmayacağım. Sadece anlayacağınız dilden konuşmaya çalışacağım. Ben sizi kaybetmek değil, kazanmak istiyorum. Bu nedenle meselelere daha geniş açıdan bakmamız için mektubuma yakın tarihi bizden bir Türkçü hikaye anlatarak başlamak istiyorum. Bundan yıllar evvel Türkiye'de iki Türk milliyetçisi yoldaş vardı. Durun hemen heyecanlanmayın, komünist sanmayın onları. Bundan 70 yıl önce Türkçüler birbirine yoldaş diyordu. Yoldaş sözcüğünü en çok kullanan da şarkıcı Tarkan'ın büyük amcası ünlü milliyetçilerimizden Fethi Tevetoğlu'ydu. Neyse konuyu karıştırmayalım. Dönelim bu iki milliyetçi yoldaşa. Bunlardan birinin ismi Nihal Atsız, diğerinin adı ise Reha Oğuz Türkkan'dı. Aralarında zamanla ayrılıklar çıktı. Birinin görüşleri Gustave Le Bon'a, diğerininki ise Arthur de Gobineau'nun ırkçı teorilerine dayanıyordu. Bu teorilerin ne olduğuna girip kafanı karıştırmayayım. Bu bizim iki milliyetçi yoldaş ellerine cetvel gönye alıp fotoğrafları ölçerek kimin Türk olup olmadığına karar veriyorlardı. Hatta öyle ki bunu devletin de yaptığına inanıyorlardı. Türk çıkmadığı için İsmet İnönü'nün bu raporları utanıp yok ettiğini bile söylüyorlardı. Yani atıp tutuyorlardı. Uzatmayayım. Sonuçta bizim bu iki yoldaş o kadar milliyetçi, o kadar Türkçüydüler ki zamanla aralarında liderlik mücadelesi çıkınca birbirlerinin ırksal açıdan safkan olup olmadıklarından şüphe eder hale geldiler. Yaşı daha genç olan Türkan, Atsız'ın kafatasının Türk ırkına benzemediğini söyledi. Nihal Atsız yanıt vermekte gecikmedi. Türk kanın ataları Ermenidir. O Türk kan değil, Ermeni kandır. Ama sakın siz de kaset satmayınca şarkıyı birlikte yazdığınız Arif Şirin'le birbirinize düşüp soy sop tartışmasına filan girmeyiniz. Neyse, Atsız ile Oğuz'un tartışması 1943 yazında başladı ve kırgınlık yıllarca sürdü. Irkçı söylemler o yıllarda herkesi o kadar etkiledi ki bu iki yoldaşı da yargılayan sıkı yönetim mahkemesi raporunda Nihal Atsız'ın atalarının Gümüşhane Midi köyünden olduklarını ve dönme olarak bilindiklerini yazdı. Gördünüz mü? Bu ırkçılık virüsü bulaşmaya görsün. Nasıl her tarafa sirayet ediyor? Sayın Türüt, konuyu şimdi size getireceğim. Hani size sordum ya Türk müsünüz diye. Gelin bir ölçüm yapalım. Sizin kafatasınız dolikosefalik mi yoksa brakisefalik mi? Çünkü ona göre Türk olduğunuza karar vereceğiz. Ya burnunuzun ucundan kafanızın arkasına kadar olan bölüm ya da bir kulaktan öteki kulağa kafanın üstünden ölçeceğiz. Sonuca göre saf Türk olduğunuzu anlayacağız. Bir de bunun pergelli olanı var. Boş verin. Zaten sadece kafatası bulguları yeterli olmuyor. Kanına, saç rengine, gözüne, burnuna ve belki de sizin için en önemlisi boyun uzunluğuna bakılıyor. Bak boy dedim de aklıma geldi. Hititlerin Türkiye Türklerinin ataları olarak gösterilmesine Türkçüler karşı çıktı. Kısa boylu, kısa boyunlu, biçimsiz Hititler nasıl bizim atalarımız olurmuş dediler. Bakınız ayrıca bizim ırkçılar öyle ben Türk'üm diyeni de hemen kabul etmiyorlardı. Nihal Atsız'a göre Türk milletinin esası dil değil, ırk ve kandı. Siz bir şarkıyla Türk milliyetçisi olacağınızı mı sanıyorsunuz? Büyük şair Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı, Çanakkale Destanı'nı yazmış da kendini kabul ettirememiş bu çevrelere. Siz ne diyorsunuz? Sayın Türüt, bunlar İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u bile canından bezdirdi. Nihal Atsız ve Reha Oğuz Türkkan'ın bir dava arkadaşları vardı. İsmet Rasin Tümtürk. 1939'da Türkçü Yücel dergisinde ne yazdı biliyor musunuz? Mehmet Akif Türk değildir. Bir kimse hüviyet cüzdanında Türk yazıyor diye Türk olamaz. Onun Türk olabilmesi için iki şartın aynı zamanda onda bulunması gerekir. Birincisi, o adamın damarlarındaki kanın Türk olması gerekir. İkincisi, o adamın kafasının içindeki bütün duyguların en gizli, en ince taraflarına kadar Türk olmasıdır. Akif Türklükten tamamen uzaktır. Akif, Çanakkale şehitlerine yazdığı Mersiye'de bile ana yurdu koruyan Türkler değil, hilafeti koruyan Müslümanlar diye bakmıştır. Evet, Mehmet Akif Arnavut'tu. Peki İsmet Rasin tüm Türk kimdi? Cenap Şahabettin'in oğluydu. Cenap Şahabettin kimdi? Bir iddiaya göre Arnavut, diğer iddiaya göre ise Kürt. Annesi ise Kürt Bedirhan Abdülrezzak torunu Naciye Hanım'dır. Abdülrezzak Bedirhan'ın Osmanlı'dan kaçıp bugün Ermenistan'ın baş şehri Erivan'a sığınması, Polonyalı Henrietta ile evlenmesini filan yazıp konuyu uzatmayayım. Reha Oğuz Türkkan, can yoldaşı İsmet Rasin tüm Türk'ü desteklemek için hemen bir makale kaleme aldı. İsmet Plevne şehitlerinden birinin torunudur. Bundan başka İsmet'in yüzüne bakmak da ırkı hakkında bir hüküm vermek için kafidir. Çünkü İsmet'in yüzü Türk yüzüdür. Arkadaş olunca kafatası ölçümü filan yok. İşin garip yanı, İsmet Rasin tüm Türk'ün kız kardeşi Reşika'nın kayınpederi Süleyman Nazif'in de Kürt olduğu gerekçesiyle milliyetçilerin hışmına uğramış olmasıydı. Süleyman Nazif'in Kürt olduğunu iddia eden kimdi dersiniz? Kendisi de Kürt olan Abdullah Cevdet. Peki ırkçıların kitaplarından feyiz aldıkları Gustave Le Bon'un kitaplarını Türkçe'ye kim çevirmişti? Abdullah Cevdet. Sayın Türüt, umarım kafanız karışmamıştır. Ama meselelere o dar çerçeveli pencereden bakmaya devam ederseniz daha da karışacaktır. Biliyor musunuz, Turan sözcüğünü ilk kullanan büyük Türk milliyetçisi Ziya Gökalp, kimine göre Kürt, kimine göre ise Yahudi dönmesiydi. Oysa Ziya Gökalp hep Türk olduğunu söyledi. Fark eder mi, Türkçülüğün esaslarını kaleme alan Gökalp'in ne olduğu ya da Türk milliyetçiliğine derinden bağlı Moïse Cohen'in, namı diğer Munis Tekin Alp'in Yahudi olup olmaması, Türk yurtseveri olmasına engel midir? Sizler televizyon ekranlarındaki konuşmalarınızla güzelim Türkçeyi yok ederken, Moïse Cohen yıllarca o dilin yaşaması için ter akıttı, Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. AB Türk düşmanı Ermeni yetiştiriyor diyen MHP'li Levon Panos Dabayan'ı ölçüp biçip hangi kalıba sokacağız? Biliyor musunuz, Vatan yahut Silistre'yi yazmış Namık Kemal'in vatanseverliğine bile dil uzatıldı bu ülkede. Namık Kemal'in birlik temeli olarak İslam'ı, siyasal yapı olarak Osmanlı monarşisini savunması, yıllar sonra onun Türk milliyetçisi olamayacağına yorumlandı. Tevfik Fikret de bu güruhun boy hedefi oldu. Ahmet Haşim küçük görüldü, Arap olduğu için. Ömer Seyfettin, Hamdullah Supi Tanrıever. Listeyi uzatmak istemiyorum, insanın canı yanıyor. Bakınız Ziya Gökalp ne diyor? Yalnız iyi günlerimizde değil, kötü günlerimizde de bizden ayrılmayanları nasıl milliyetimizin dışında sayabiliriz? Milletimize karşı büyük fedakarlıklar yapmış, Türklüğe büyük hizmetler vermiş olan bu fedakar insanlara nasıl siz Türk değilsiniz diyebiliriz? Sayın Türüt, bakmayın size Türk müsünüz diye sorduğuma şaka yaptım. Siz kendinizi ne hissediyorsanız benim için osunuzdur. İnsanların kanı, boyu, saçı, gözü, burnunda bir şeyler aramak ilkelliktir. Eğer insan olan da bir şey aranacaksa omurga aranmalıdır, omurga. Dün şeriatçıya, bugün ırkçı tetikçilere, peki yarın kime övgü düzeceksiniz? Ama bakınız, ülkemizi sevmeniz, sorunlarına karşı duyarlı olmanız, politikayla ilgilenmeniz güzel şeyler. Bunları yapınız, bilmediğimiz bir plan varsa bize de anlatınız. Ama tutup insan öldürmeyi yüceltmeyiniz, yazıktır, günahtır. Kilisesinde Tanrı'ya yakaran rahibi, elinde sadece kalemi olan gazeteciyi, insanları inançlı olmaya çağıran misyonerleri öldürmek yiğitliğe sığmaz. Bize yakışmaz. Hani şarkınızda plan kuruyorlar plan diyorsunuz ya, eğer o planları bozmak istiyorsanız kardeşlik türküleri söyleyiniz Sayın İsmail Türüt, kardeşlik türküleri. Bizim ihtiyacımız olan o türküler. Yok eğer planın bir parçası değilseniz, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Şarkıcı İsmail Türüt konusunu burada kapatalım. Ama bu hezeyanın gün gelip nerelere yol açacağını tarihten bir örnekle açıklamak isterim. Türk futbolunun siyah imtihanı. Fercani Bey adını hiç duydunuz mu? Fercani Bey siyah renkli Türk vatandaşıydı. Futbolcuydu. Harbiye ve Beşiktaş'ta oynadı. Forvetti. 1922'de attığı gollerle Beşiktaş'a İstanbul Pazar Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. O yıllarda Türkiye spor çevrelerinde 1924 Paris Olimpiyatları heyecanı vardı. Hükümet üyeleri bütçede yeterli paranın olmaması nedeniyle olimpiyatlara sporcu gönderip göndermemeyi tartıştı. Atatürk'ün örtülü ödenekten 17 bin lira vereceğini söylemesiyle Paris'e gitme kararı çıktı. Olimpiyatlarda yarışılacak branşlardan biri de futboldu. Rakibimiz de belliydi, Çekoslovakya. Olimpiyat komitesi Türkiye'yi temsil edecek futbolcuları seçmek için İstanbul Lig Şampiyonluğu müsabakası düzenledi. Şampiyon Beşiktaş oldu. En iyi futbolcu forvet Fercani Bey'di. Milli takım kadrosu açıklandı. Kadroda Beşiktaşlı Fercani Bey de vardı. Ancak ne olduysa, nasıl olduysa kadrodan Fercani Bey çıkarıldı. Sözü burada futbol tarihiyle ilgili kitaplar yazan Vala Somalı'ya bırakalım. Yıllar sonra kendisine sordum. Rengim siyah olduğu için beni kadrodan çıkardılar dedi. Olur mu canım böyle bir şey dedim. O da bana böyle açıkladılar diye konuştu. Sordum, soruşturdum, doğruymuş. İddianın sahibi Vala Somalı yaşıyor ve sözlerinin arkasında duruyor. O dönem Avrupa'sı farklıydı. 1924 Olimpiyatlarının yıldız futbolcusu Uruguaylı Andrade'nin yarışmalar sonucu Avrupa'da oynayacak takım bulamamasının nedeni de aynıydı. İddiaya göre Fercani Bey'in rengi siyahtı ve bu nedenle milli takımdan çıkarılmıştı. İşin garip yanı Fercani Bey aynı zamanda subaydı. Milli takıma girememişti ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbe albayı hep sürdürdü. Albaylığa kadar yükseldi. Siyah renkli vatandaşına askeri üniformayı verenlerin ay yıldızı formayı vermemeleri garipti. Peki Fercani Bey'in TSK'da yıllarca görev yapması bu iddiayı çürütüyor mu? Aslında tam değil. Adı Vahap'tı. Onun da rengi siyahtı. İzmir'in efsanevi takımı Altay'ın kurucu futbolcusuydu. Altay sevgisi o kadar yoğundu ki 1934 yılında soyadı kanunu çıktığında Özaltay soyadını aldı. Altay takımı onun hayatının bir parçasıydı. Altay kulübüne o kadar bağlıydı ki yıllar sonra kulüp kongresinde konuşma yaparken kürsüde vefat etti. Evet, Vahap Altay'ın yıldız futbolcusuydu. Gazeteler milli takıma çağrılacağını yazdı hep ama o hiç davet almadı. Milli takıma çağrılırım umuduyla kurucusu olduğu Altay'ı bırakıp Beşiktaş'a transfer oldu. Olmadı, yine kadroya alınmadı. Şansını yurt dışında denemeye karar verdi. Fransızların transfer teklifine evet dedi. Bugün adı Paris Saint-Germain olan Racing takımına transfer oldu. Başarılı oldu. Paris karmasına seçildi. 2-2 biten Madrid-Paris karması maçının son dakikasında gol attı. Vahap yıllarca beklediği teklifi 1932 yılında aldı. Türkiye'nin ilk siyah milli takım futbolcusu oldu. 4 Kasım 1932'de 2-2 biten Bulgaristan maçında 90 dakika görev yaptı. Fakat parlak futbol kariyerine rağmen sadece bir kez milli formayı giyebildi. Neden? Futbol tarihi konusunda çeşitli kitapları bulunan gazeteci yazar Vala Somalı, Avrupa'nın sayılı futbolcuları arasında gösterilen Vahap'ın da renginden dolayı milli takıma çağrılmadığını iddia ediyor. Futbol tarihine ilişkin çalışmaları bulunan gazeteci yazar Ergun Hiç Yılmaz, o yıllarda futbolcuların renginden dolayı milli takıma çağrılmadığı iddiasını kabul etmiyor. Hiç Yılmaz'a göre siyah futbolcuların milli takıma girememesinin nedeni bazı yöneticilerin aşırı milliyetçi tutumundan kaynaklanıyordu. Yani bu konuda karar alınmış genel bir devlet politikası yoktu. Sadece bazı yöneticilerin ırkçı tavırları söz konusuydu. Göğsünde ay yıldızı bayrağı bulunan beyazlar içindeki milli takım formasını siyah renkli futbolcuların giymesini kim istememişti acaba? 1923-1930 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Selim Sırrı Tarcan Bey olabilir mi? Selim Sırrı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin radikal milliyetçi kanadına mensuptu. Selim Sırrı Bey'in komiteden ayrılmasından sonra Vahap'ın kadroya çağrılması sadece tesadüf müydü bilinmiyor. Üçüncü iddia Beşiktaş'ın usta kalecisi Sadri Usuoğlu için ortaya atılıyor. Adı Sadri Usuoğlu, namı diğer Arap Sadri, onun rengi de siyahtı. 1924-1930 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Robert Kolej mezunu Sadri, defalarca İstanbul karmasına seçilmesine rağmen milli takıma bir türlü girememişti. Nedeni Fercani ve Vahap gibi çikolata renkli olması mıydı? Sorunuzu duyuyor gibiyim. Milli takıma Garbis Gugin İstanbulluoğlu, Lefter Küçük Andonianis, Niko Kovi, Robert Eryon, Yorga Kasapoğlu, Aleko Yordan, Aleko Sofyanidis, Garbis Baklıoğlu, Dimitri Pandazi gibi azınlıklara mensup futbolcular çağrılırken sadece siyah derili olduğu için bazı Türk futbolcuların alınmaması söz konusu olabilir mi? Burada bir ekleme yapmak zorundayım. Yukarıda isimlerini saydığınız futbolcular hangi tarihte milli takıma davet edildi? 1923-1949 yılları arasında Türk milli futbol takımı formasını giyen azınlıklara mensup hiç futbolcu var mı? Kadrolara baktım, bulamadım. Üstelik o yıllarda hayli çok azınlık futbolcu olmasına rağmen neden hiçbiri başarılı bulunmamıştı acaba? Sonuç, dünü bugünün değer yargılarıyla değerlendiremeyiz. Şöyle ki, yıl 1916, Güney Amerika Kupası için Uruguay ve Şili karşı karşıya geldi. Uruguay maçı 4-0 kazandı. Şili milli takımı heyeti itiraz etti. Maç ertelenmelidir. Çünkü Uruguay iki zenci futbolcu oynatmıştır. Zenciler futbol oynayamaz. 20 yıl sonra Adolf Hitler'in Berlin Olimpiyatlarına siyahi sporcularla katıldığı için ABD'yi ağır eleştirdiği dönemdi o yıllar. Evet, dün başkaydı. Yoksa bugün milli takımda Fenerbahçe'nin siyahi futbolcusu Marco Aurelio oynayabilir miydi? Doğrudur, her olayı kendi tarihsel süreci içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat ne yazık ki dün dünde kaldı diyemiyoruz. Ve her gün kandırılmış çocuklarımız ellerini kana bulamaktan çekinmiyor. En iyisi bu gençlerimiz için basit bir anlama kılavuzu kaleme almalıyım. Milliyetçiliği anlama kılavuzu. Milliyetçilik, 1789 Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmıştır. Türkiye'de her siyasal çevrenin kendi milliyetçilik tanımı olsa da terminolojik anlamı aslında nettir. Kendi ulusal pazarını, piyasanı korumak, bunu aşırılığa götürüp kendi ulusunu bütün başka ırklara üstün görüp onları egemenliği altına almayı istemeye kadar götürülürse faşizm olgusu ortaya çıkar. Turan, bütün Türkiye halkları kapsayan bu kavram önce Macaristan'da 19. yüzyılda ortaya çıktı. Kendilerini Türk asıllı gören Macar Turancıları, Budapeşte Tokyo doğrultusunda Türk asıllı halklardan büyük bir siyasal birlik kurmak istiyorlardı. Çok da güçlüydüler. Liderleri Kont Palteleki Macaristan Başbakanı bile oldu. Turan da aslında İran efsanesi Avesta'da adı geçen Farsça bir sözcüktür. Turan'ı dünyaya tanıtan ise bu efsaneye dayanarak Şehname'yi yazan Firdevsi'dir. Türk Derneği. Dünyada ilk Türk Derneği Macaristan Budapeşte'de 1908 yılında açıldı. Onursal başkanı Yahudi Armin Hermann Vanberi'dir. Üniversitelerde ilk Türkoloji kürsüsünü de 1870 yılında Budapeşte'de Vanberi kurmuştur. Vanberi aynı zamanda 1910 yılında kurulan Turan Cemiyeti'nin de onursal başkanıdır. Osmanlı'da Türkçülük. Bu siyasal teorinin Osmanlı topraklarında doğmasına yol açanlar 1848 devrimlerinden sonra ülkelerinden kaçıp İstanbul'a gelen Macar ve Polonyalı sürgünler ile Rusya'dan gelen Türk kökenli aydınlardır. Türkçü kitap. Nazım Hikmet'in dedesi Mustafa Celaleddin Paşa, yani Kont Konstantin Borzeçki, 1869 yılında Türklerin ve Avrupalıların Turo-Aryen adını taşıyan aynı ırktan geldiğini yazan ilk kişiydi. Le Türk Ancien et Modern, Eski ve Yeni Türkler. İkinci kitabı Sultan Abdülaziz'i devirenlerden Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa yazdı. Türklerin İslamiyet öncesi çağlarını inceleyen kitabın adı Tarihi Alem'di. Her iki kitapta Türkleri Moğollar, Hunlar, Tatarlar ve Bulgarların atası olarak gösteren Fransız Joseph de Gounier'in 1758'de kaleme aldığı kitaptan alıntılarla doluydu. Kemalist güneş dil teorilerinin dayanakları bu kitaplardır. Osmanlı Türk müydü? Osmanlı'nın en büyük tebaası Türk'tü. Osmanlı sarayı kendisine Türk denilmesini istemiyor, bunu aşağılama sayıyordu. Bu durum 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı'da Türkçülük akımının doğmasıyla son buldu. Şiir. İlk milli şiiri Mehmet Emin Yurdakıl 1897'de yazdı. Fakat en bilineni Ziya Gökalp'in bu şiiri oldu. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Türkçülerin ilk ayrılığı. Türkçü hareket içinde yer alan Rusya göçmeni Türkçüler ile Osmanlı Türkçüler arasında bazı farklılıklar vardı. Rus göçmeni Türkçülerin ana gayesi Rusya'daki Türklerin bağımsızlıklarını sağlamaktı. Osmanlı Türkçülerinin temel amacı ise Osmanlı Devleti'ni batmaktan kurtarmaktı. Bir diğer fark ise İslam dinine yaklaşımdır. Zencilere bakış. 1941 yılında 19 Mayıs bayramına katılmak için gelenler hakkında Reha Oğuz Türkkan Bozkurt dergisine bakın ne yazıyordu. İkinci feci nokta, saflar arasında birer kara leke teşkil eden Zenci, Habeş ve Afgan talebeleriydi. Güneş altında parlayan bu karalar, kutlu güne hiç yakışmayan bir zihniyeti ifade ediyordu. Bozkurtçunun amentüsü, biz kimiz? Bozkurtçularız. İdeolojimiz nedir? Bozkurt Türkçülüğü. Bozkurtçular neye inanır? Türk ırkının ve Türk milletinin her ırktan ve her milletten üstün olduğuna. Bu üstünlüğün kaynağı nedir? Türk kanıdır. Türk doğuştan mı üstündür? Türk doğuştan üstün ve kabiliyetlidir. Türk zekasını, yiğitliğini, askeri dehasını ve her hususta büyük kabiliyet ve istidadını kanından alır. Bu üstünlük kaybolabilir mi? Kötü idare ve kötü muhitin tesiriyle azalırsa da bu muvakkattir. Türk kendi gelişmesini telkin edecek iyi bir idare ve iyi bir muhit yaratır yaratmaz bu üstünlüğü yeniden parlar. Bu üstünlük ne vakit büsbütün kaybolur? Eğer Türk'ün kanı yabancı kanlarla bulanırsa, bu takdirde melez ve karışık kanlı olarak doğacak nesiller, Türk'ün maddi manevi hususiyetini taşımazlar ve öz bir Türk gibi üstün soydan olamazlar. Bozkurtlar niçin ırkçıdır? Bozkurtçuların ırkçı olmalarının diğer bir sebebi de içtimaidir. Bozkurtçular biliyor ki Türk'e ancak Türk'ten fayda gelir. Türk olmayanlar ve her çeşit dönmeler ne kadar Türk terbiyesiyle büyürlerse büyüsünler, hiçbir zaman bir öz Türk'e benzemeyecekleri gibi, bir öz Türk gibi de bu millete hizmet edemeyeceklerdir. Türk derken dokuz göbeği Türk olanları mı kastediyorsun? Gönül öyle isterdi, fakat realiteleri gören bozkurtçular atalarının dörtte üçü Türk olan veya dört göbekten beri kanca Türkleşmiş olanları da Türk saymaktadırlar. Bozkurtçular pan-Türkist midir? Evet. Bozkurtçunun amentüsünü kaleme alan isim Reha Oğuz Türkkan'dı. Bozkurt Dergisi sayı 1, 5 Mart 1942. Turancılık Davası. Irkçı Turancı oldukları nedeniyle İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından 57 kişi gözaltına alındı. 23'ü 18 Mayıs 1944'te başlayıp 31 Mayıs 1947'de biten Sıkı Yönetim Mahkemesince yargılandı. Yargılananlardan bazıları şunlardı: Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Fethi Tevetoğlu, Zeki Velidi Togan, Sait Bilgiç, Hasan Ferit Cansever, Reha Oğuz Türkkan, İsmet Rasin Tümtürk, Hikmet Tanyu, Orhan Şaik Gökyay, Muzaffer Eriş ve benzerleri. İslam. Türkçülerin hemen tamamı İslamiyet'i benimsemiştir. Ancak Nihal Atsız gibi bir iki isim ihtiyatlı yaklaşmışlardır. Atsız Çanakkale yürüyüşte Hazreti Muhammed'den Arap Muhammed diye bahsetmektedir. Bu söylem Alparslan Türkeş'le ayrılıklara neden olmuştur. 10. ayrımın sonu. Sayfa 128.